Babalar ve Oğullar. İvan Turgenev. Çeviri Ayşe Hacı Hasanoğlu. Bir. Toz içinde kısa bir palto ve kareli pantolon giymiş 40 yaşlarındaki beyefendi 20 Mayıs 1859 günü şosesindeki hanın alçak sundurmasına şapkasını giymeden çıkarak çenesinde beyazımsı tüyleri ve küçücük donuk gözleri olan genç ve tombul yanaklı uşağına ''Hala görünmedi mi Piotr?'' diye soruyordu. Kulağında firuze taşlı küpesi, pudralanmış renk renk boyalı saçları, saygılı hareketleriyle, kısacası iyi eğitim görmüş, en yeni kuşaktan bir insan olduğunu her şeyiyle ortaya koyan uşak, yola doğru kibirli kibirli baktı ve ''Hayır efendim, görünmedi.'' diye yanıtladı. ''Görünmedi mi?'' diye yine dedi beyefendi. Görünmedi diye ikinci kez yanıtladı uşak. Beyefendi derin bir nefes aldı ve küçük sıraya çöktü. O ayağını altına almış, düşünceli düşünceli çevresine bakarak otururken biz de okurumuza onu tanıtalım. Adı Nikolay Petrovich Kirsanov'du. Handan 15 vers uzaklıkta 200 canlık ya da köylülerle bölüştüğünden bu yana kendisinin çiftlik diye adlandırdığı 2000 dönümlük güzel bir mülkü vardı. Babası 1812 savaşına katılmış bir general, az buçuk okumuş, kaba ama kötü kalpli olmayan bir Rus'tu. Hayatı boyunca ağır pis işlerle uğraşıp durmuş, önce bir tugayı, sonra tümeni komuta etmiş, hep taşrada yaşamış ve buralarda rütbesinin etkisiyle oldukça önemli rol oynamıştı. Nikolay Petrovich, ileride bahsedeceğimiz abisi Pavel gibi Rusya'nın güneyinde doğmuş ve 14 yaşına kadar evde yalnızca dalkavuk yaverlerle alaydaki ve karargâhtaki diğer kişiler tarafından eğitilmişti. Kolyazin ailesinden gelen annesi kızlığındaki adıyla Agate, general karısı olduğunda ise Agafokleya, Kuzminişna, Kirsanova, kumandan annelerdendi. Şatafatlı başlıklar ve hışır hışır ipek giysiler giyerdi. Kilisede haça en önce o yaklaşır, yüksek sesle ve çok konuşurdu. Sabahları çocukların elini öpmesine izin verir, geceleyin onları takdis ederdi. Kısacası kendi keyfine göre yaşardı. Nikolay Petrovich, bir generalin oğlu olarak cesaret bakımından herhangi bir üstünlük göstermediği gibi ayrıca ödlek lakabını kazanmış biri olduğu halde tıpkı abisi Pavel gibi orduya girmek zorunda kalmıştı ama tam tayiniyle ilgili haberin geldiği gün bacağını kırmış ve 2 ay yatakta yattıktan sonra hayatı boyunca birazcık topal kalmıştı. Babası onunla uğraşmaktan vazgeçmiş ve sivil kalmasına izin vermişti. 18 yaşını doldurur doldurmaz da onu Petersburg'a götürmüş ve üniversiteye yerleştirmişti. İki delikanlı, önemli bir memur ve anne tarafından kuzenleri olan İlya Kolyazin'in uzaktan gözetimi altında aynı evde yaşamaya başladılar. Babaları tümenine ve karısına geri döndü ve oğullarını ancak arada sırada yazıcıların geniş geniş yazılarıyla kaplı dört köşe büyük gri kağıtlar gönderdi. Bu dört köşe kağıtların alt köşesinde uçları bükülü harflerle özene bezene yazılmış tüm General Piotr Kirsanov yazısı dikkat çekerdi. Nikolay Petrovich 1835 yılında üniversiteden mesleğe aday olarak çıktı. Başarısız bir teftiş yüzünden emekliye ayrılmış olan General Kirsanov da aynı yıl yerleşmek üzere karısıyla birlikte Petersburg'a geldi. Tam Tavriçevski bahçesinin yanında bir ev kiralayıp İngiliz kulübüne üye yazılmıştı ki beyin kanamasından öldü. Agafokleya Kuzminişna da onun hemen ardından gitti. Başkentin renksiz yaşamına alışamamıştı. Emeklilik yaşamının kasveti kadıncağızı yiyip bitirmişti. Bu arada Nikolay Petrovich, ana babası daha hayattayken biraz da onları üzecek şekilde eski ev sahibi memur Prepolovenski'nin şirin ve deyim yerinde ise kültürlü kızına aşık olmuştu. Kız, dergilerin bilim köşesinde ciddi makaleler okuyordu. Matem süresi dolar dolmaz bu kızla evlendi ve babasının onu torpille yerleştirdiği Bayındırlık Bakanlığı'ndan ayrılıp maaşasıyla birlikte önce Orman Enstitüsü civarındaki bir sayfiye evinde, sonra kentte, tertemiz merdivenli ve serin misafir odalı küçük ve güzel bir dairede, sonunda temelli yerleştiği ve kısa bir süre içinde oğlu Arkady'in doğduğu köyde rahat bir yaşam sürdü. Karı koca çok güzel ve sakin bir şekilde yaşıyorlardı. Birbirlerinden hemen hemen hiç ayrı kalmıyor, birlikte kitap okuyor, dört el piyano çalıyor, düetler söylüyorlardı. Maaşa çiçek dikiyor ve kuşlara bakıyordu. Nikolay Petrovich arada sırada ava gidiyor ve çiftlik işleriyle uğraşıyordu. Arkady de güzel ve sakin bir biçimde büyüyüp gelişiyordu. 1847 yılında Kirsanov'un karısı vefat etti. Nikolay Petrovich bu darbeyi çok zor atlattı. Birkaç hafta içinde saçları ağardı. Biraz oyalanmak için tam yurt dışına gitmeye hazırlanıyordu ki 1848 yılı gelip çattı. İster istemez köye geri döndü ve oldukça uzun bir süre hiçbir şey yapmadan oturduktan sonra çiftlikte bir takım değişiklikler yapmakla uğraştı. 1855 yılında oğlunu üniversiteye götürdü. Hemen hemen hiç dışarı çıkmadan ve Arkady'in genç arkadaşlarıyla arkadaşlık etmeye çalışarak onunla birlikte 3 kış Petersburg'da oturdu. En son kış Petersburg'a gidemedi. Ve işte şimdi onu 1859 yılının Mayıs ayında artık saçları tamamen kırlaşmış, şişmanlamış ve hafifçe beli bükülmüş olarak görüyoruz. Bir zamanlar kendisi gibi meslek adaylığı unvanını almış olan oğlunu bekliyor. Uşak, nezaket duygusu yüzünden belki de efendisinin gözü önünde kalmak istemediğinden kapıya çıkmış ve piposunu yakmıştı. Nikolay Petrovich başını eğdi ve merdivenin köhne basamaklarına bakmaya başladı. İri, alaca renkli bir piliç büyük sarı ayaklarını sıkı sıkı basarak ağır ağır dolaşıyordu. Pislik içinde bir kedi nazlı nazlı korkuluğa tünemiş ona düşman gözlerle bakıyordu. Güneş yakıcıydı. Hanın yarı karanlık sundurmasından sıcak çavdar ekmeği kokusu yayılıyordu. Bizim Nikolay Petrovich hayallere dalmıştı. Oğlum, diplomasını aldı. Arkaşa. Zihninde durmadan bunlar dönüp dolaşıyordu. Başka bir şey düşünmeye çalışıyordu ama yine aynı düşünceler geri geliyordu. Rahmetli karısı aklına geldi. O göremedi diye fısıldadı hüzünle. Tombul kır bir güvercin yola kondu ve kuyunun yanındaki su birikintisinden acele acele su içmeye koyuldu. Nikolay Petrovich güvercini izlemeye başladı ama kulağa yaklaşmakta olan tekerleklerin sesini yakalamıştı. ''Galiba geliyorlar efendim!'' diye haber verdi uşak kapının altından görünerek. Nikolay Petrovich ayağa fırladı ve gözlerini yola dikti. Üç at koşulmuş bir araba göründü. Arabanın içinde bir öğrenci kasketinin siperliği, sevilen bir insanın tanıdık yüzü görünüp kayboldu. ''Arkaşa! Arkaşa!'' diye bağırdı Kirsanov. Koşuyor ve el sallıyordu. Birkaç dakika sonra dudakları genç meslek adayının sakalsız, tozlanmış ve güneş yanığı yanağına yapışmıştı. 2. Babasının okşamalarına neşeyle karşılık veren Arkady, yolculuk yüzünden birazcık kısılmış ama çın çın öten delikanlı sesiyle ''İzin ver de silkineyim babacığım, seni de toz içinde bırakacağım.'' dedi. Nikolay Petrovich tatlı tatlı gülümseyerek ''Zararı yok, zararı yok.'' dedi ve oğlunun kaputunun yakasına ve kendi paltosuna iki kez eliyle vurdu. ''Göster kendini, şöyle göster kendini bakalım.'' diye ekledi geri çekilerek. Ardından aceleci adımlarla hana doğru yürüdü ve ''Buraya, buraya gelin, hadi atları hemen hazırlayın.'' diye seslendi. Nikolay Petrovich oğlundan çok daha telaşlı görünüyordu. Biraz şaşırmış, korkmuş gibiydi. Arkady onu durdurdu. ''Babacım.'' dedi. ''İzin verirsen seni yakın arkadaşım Bazarov'la tanıştırayım. Mektuplarımda sık sık sana ondan bahsetmiştim. Öyle nazik ki konuğumuz olmayı kabul etti.'' Nikolay Petrovich hemen döndü ve sırtında püsküllü uzun pardösüsüyle arabadan henüz inmiş olan uzun boylu adama yaklaşarak onun hemen uzatmadığı kırmızı çıplak elini kuvvetlice sıktı. ''Çok memnun oldum.'' diye söze başladı. ''Ve bizi ziyaret etmekte gösterdiğiniz iyi niyet için teşekkür ederim. Umarım ki...'' ''Adınızı ve baba adınızı öğrenebilir miyim?'' ''Yevgeni Vasilyev'' diye yanıtladı Bazarov. Tembel ama erkekçe bir sesle ve pardösüsünün yakasını açıp bütün yüzünü Nikolay Petrovich'e gösterdi. Geniş bir alna, yukarıya doğru yassı, aşağıya doğru sivrilen bir burna, yeşilimsi iri gözlere ve kum renginde sarkık favorilere sahip bu uzun ve zayıf yüz sakin bir gülümsemeyle hareketlendi ve kendine güvenini ve zekasını ortaya koydu. ''Umarım bizde sıkılmazsınız Sayın Yevgeni Vasilyevich'' diye devam etti Nikolay Petrovich. Bazarov'un ince dudakları oynar gibi oldu ama hiçbir şey söylemedi ve sadece kasketini biraz yukarı kaldırdı. Uzun ve gür, koyu sarı saçları geniş kafatasının iri kıvrımlarını gizlemiyordu. ''Ne dersin Arkady?'' diye tekrar konuşmaya başladı Nikolay Petrovich oğluna dönerek. ''Atlara hemen koşalım mı? Yoksa dinlenmek mi istersiniz?'' ''Evde dinleniriz babacığım. Atlara koşmalarını söyleyin.'' ''Hemen şimdi!'' diye atıldı babası. ''Hey Piotr, duyuyor musun? Emret, birader, daha çabuk olsunlar.'' Mükemmel yetiştirilmiş bir uşak olarak küçük beyin elini öpmek için yanına gelmeyip sadece uzaktan onu selamlamış olan Piotr tekrar kapının arkasında kayboldu. Arkadiy'in hancı kadının getirdiği demir maşrapadan su içtiği, Bazarov'un ise piposunu yaktığı ve atları çözen arabacıya yaklaştığı bir sırada Nikolay Petrovich telaşlı bir şekilde "Buraya arabayla gelmiştim," dedi. "Ama senin araban için de 3 tane at bulunur. Yalnız benim arabam 2 kişilik. Bilmem ki arkadaşın..." "O öbür arabayla gider," dedi Arkadiy alçak bir sesle. "Rica ederim, ona karşı teklifsiz ol. Harika bir delikanlıdır. Son derece sade biridir. Göreceksin." Nikolay Petrovic'in arabacısı atları dışarı çıkardı. Bazarov arabacıya dönerek "Hadi kımılda kaba sakal," dedi. Ellerini gocuğunun arka ceplerine sokmuş, orada dikilen öteki arabacı "İşitiyor musun Mityuha? Beyefendi sana ne at verdi? Sen de kaba sakalsın hani," dedi. Mityuha şapkasını sallamakla yetindi ve ter içindeki ortadaki atın dizginlerini çekiştirdi. "Canlanın! Canlanın çocuklar, acele edin!" diye bağırdı Nikolay Petrovic. "Birer vodkalık bahşiş alacaksınız." Birkaç dakika içinde atlar koşulmuştu. Baba oğul arabaya yerleştiler. Piotr arabacının yanına çıktı. Bazarov öteki arabaya atladı. Kafasını deri yastığa gömdü. İki araba da yola koyuldu. Nikolay Petrovich Arkadiy'in kah omzuna kah dizine dokunarak "Demek öyle. Sonunda diplomanı aldın ve eve döndün," dedi. Nihayet. Kendisini saran samimi, hemen hemen çocuksu sevince rağmen konuşmayı bir an önce duygulandırıcı konulardan günlük konulara geçirmek isteyen Arkadiy, "Amcam nasıl peki? İyi mi?" diye sordu. "İyi. Benimle birlikte seni karşılamaya gelecekti ama nedense vazgeçti." "Ya sen? Beni çok mu bekledin?" diye sordu Arkadiy. 5 saat kadar. Benim iyi yürekli babacığım." Arkadiy çevik bir hareketle babasına döndü ve şapırtıyla yanağından öptü. Nikolay Petrovich sessizce güldü. "Sana öyle güzel bir at hazırladım ki," diye tekrar söze başladı Nikolay Petrovich. "Göreceksin. Odan da duvar kağıdı kaplandı. Bazarov için bir oda var mı? Onun içinde bulunur. Babacığım, lütfen onu sev. Onun dostluğuna ne derece değer verdiğimi sana anlatamam. Onunla yakınlarda mı tanıştın?" "Geçenlerde." "Zira geçen kış onu görmemiştim. Ne iş yapıyor?" "Asıl konusu doğa bilimleri. Ama her şeyi bilir. Gelecek yıl doktora vermek istiyor." "Aa, demek tıp fakültesinde," dedi Nikolay Petrovich ve sustu. "Piotr!" diye seslendi ve elini uzattı. "Şu gidenler bizim köylüler değil mi?" Piotr, beyin gösterdiği tarafa baktı. Gemsiz atların koşulu olduğu birkaç araba dar orman yolunda hızla gidiyordu. Her arabada çok da iki köylü iliksiz gocukları sırtlarında oturuyorlardı.
"Aynen öyle efendim," dedi Piotr. "Nereye gidiyor bunlar? Kente mi dersin?" "Galiba kente gidiyorlar. Meyhaneye," diye de küçümseyerek ekledi ve sanki arabacıyı kastediyormuş gibi hafifçe ona doğru eğildi. Ancak belki kılını bile kıpırdatmadı. Arabacı yeni düşünceleri paylaşmayan eski zaman adamlarındandı. Nikolay Petrovich oğluna dönerek "Bu yıl köylülerle sıkıntım pek çok," diye devam etti. "Vergilerini ödemiyorlar. Ne yaparsın?" "Peki ücretli işçilerden memnun musun?" "Evet," dedi Nikolay Petrovich dişlerinin arasından. "İşin kötüsü, onları da kışkırtıyorlar. Hala gerçek anlamda çaba göstermiyorlar. Koşumları mahvediyorlar. Yine de toprağa sürdüler, ziyanı yok. Buğdayı öğütünce umudumuz da olacak. Yoksa çiftçilik artık seni ilgilendirmeye mi başladı?" Son soruya yanıt vermeyen Arkadiy, "Buralarda gölgelik yok. Sizin derdiniz bu," dedi. "Kuzey tarafta balkonun üzerine büyük bir tente taktım," dedi Nikolay Petrovich. "Artık yemeğimizi açık havada yiyebiliyoruz. Yazlığa gitmiş gibi olacak desene. Yine de bunların hepsi önemsiz şeyler. Fakat burada ne hava var. Nasıl da güzel kokuyor. Doğrusu bence dünyanın hiçbir yeri buralar gibi kokmaz. Ya buradaki gökyüzü?" Arkadiy birden durdu. Geriye doğru kaçamak bir göz attı ve sustu. "Elbette," dedi Nikolay Petrovich. "Sen burada doğdun. Buradaki her şey sana özel görünmeli." "Hayır babacığım. İnsan nerede doğarsa doğsun fark etmez. Ama hayır, hiç fark etmez." Nikolay Petrovich oğluna yan yan baktı. Aralarındaki konuşma tekrar başlayıncaya kadar araba yarım vers gitmişti. "Sana yazmış mıydım hatırlamıyorum," diye söze başladı Nikolay Petrovich. "Eski dadın Yegorovna vefat etti."
"Sahi mi?" "Zavallı ihtiyacık. Ya Prokofiç, sağ mı?"
"Sağ. Hem hiç değişmedi. Hep öyle vır vır edip duruyor. Margino'da büyük değişiklikler bulamayacaksın."
"Kahyan gene aynı mı?"
Bak işte bir tek kahyayı değiştirdim. Kölelikten kurtulmuş eski uşaklarımızı daha fazla tutmamaya ya da en azından onlara sorumluluk gerektiren görevler vermemeye karar verdim. Arkady gözleriyle Piotr'u işaret etti. Fransızca gerçekten özgürdür dedi alçak sesle Nikolay Petrovic. Bu hareket onda her zaman bir mahcubiyet işaretiydi. Biraz önce sana Margino'da değişiklik bulamayacağını söylemiştim. Bu tamamen doğru değil. Sana önceden haber vermeyi görev sayıyorum. Her ne kadar... Bir an durakladı ve daha sonra Fransızca devam etti. Sert bir ahlakçı benim açık yürekliliğimi yersiz bulur ama birincisi bunu gizlemek olanaksız. İkincisi ise sen de bilirsin ki bir babanın oğluyla ilişkili konusunda benim daima özel ilkelerim olmuştur. Bununla birlikte beni kınamakta elbette haklı olabilirsin. Benim yaşımda kısacası bu kız herhalde artık senin de adını duyduğun bu kız Feneçka mı diye laubali bir şekilde sordu Arkady. Nikolay Petrovic kıpkırmızı oldu. Lütfen adını yüksek sesle söyleme. Pekala, tamam. O artık benim evimde kalıyor. Onu eve aldım. İki küçük oda vardı. Yine de bütün bunları değiştirmek mümkün. Rica ederim babacığım. Neden değiştireceksin ki? Arkadaşın konuğumuz olacak. Yakışık almaz. Bazarov konusunda lütfen hiç endişelenme. Bütün bunların üstünde biridir o. Ayrıca sen de varsın, dedi Nikolay Petrovic. İşin kötüsü şu dairede pek fena. Rica ederim babacığım, diye atıldı Arkady. Özür diler gibisin. Utanıyor musun yoksa? Tabii utanmam gerekir, diye cevap verdi Nikolay Petrovic daha da çok kızarak. Yeter babacığım, yeter, çok rica ederim. Arkady şefkatle gülümsedi. Neden özür diliyor ki, diye düşündü kendi kendine ve içini iyi yürekli, yumuşak tabiatlı babasına karşı gizli bir üstünlük duygusuyla karışık, hoşgörülü bir sevecenlik hissi doldurdu. Kes lütfen, diye bir kere daha tekrarladı. Elinde olmadan kendisindeki gelişmişlik ve serbestlik bilincinin tadını çıkarıyordu. Nikolay Petrovic alnını silmeye devam ettiği elinin parmakları arasında ona baktı ve yüreğine sanki bir şey battı. Ama hemen kendini suçlu buldu. İşte bizim tarlalardan geçiyoruz, dedi. Uzunca bir süre sustuktan sonra. Şu ilerideki koru galiba, diye sordu Arkady. Evet, bizimki. Ama sattım ben onu. Bu yıl ağaçları kesecekler. Neden sattın? Para gerekiyordu. Üstelik de bu toprak köylülere kalacak. Sana paylarını ödemeyen köylülere mi? Bu artık onlara kalmış bir şey ama günün birinde öderler. Koruya yazık olmuş, dedi Arkady ve etrafa bakmaya başladı. Geçtikleri güzel yerler, geçtikleri yerlere güzel manzaralı yerler denemezdi. Geçtikleri yerlere güzel manzaralı yerler denemezdi. Ufuk çizgisine kadar bazen hafifçe yükselerek, bazen de tekrar alçalarak boyuna tarlalar, tarlalar uzayıp gidiyordu. Yer yer küçük korular görülüyordu ve pek seyrek ve alçak çalılıklarla kaplı sel yatakları Yekaterina döneminin eski planlarını anımsatarak kıvrıla kıvrıla gidiyordu. Kıyıları oyuk oyuk dereler, bentleri daracık mini mini göletler, kararmış, çoğu yarı yarıya dağıtılmış çatılarının altında alçak kulübecikleriyle küçücük köyler. Çalı çırpıdan örülmüş çitleri ve ıssızlaşmış harman yerlerinin yanındaki çarpılmış küçük kapılarıyla eğri büğrü ambarlar. Kah yer yer sıvaları dökülmüş kerpiçten, kah haçları eğilmiş ve yıkık mezarlıklarıyla tahtadan kiliseler göze çarpıyordu. Arkady'nin yüreği gittikçe daha çok buruluyordu. İnadına hep üstü başı eski püskü cılız cılız atlara binmiş köylülere rast. Rastlıyorlardı. Yol kenarındaki söğütler lime lime kabukları ve kırılmış dallarıyla yırtık pırtık elbiseler giymiş dilenciler gibi duruyordu. Bir deri bir kemik inekler sanki aç bırakılmış gibi hendeklerdeki otları aç gözlükle yiyordu. Bu hayvanlar bir canavarın korkunç ve ölüm saçan pençelerinden sanki daha demin kurtulmuş gibiydiler ve bu güzel ilkbahar gününün ortasında bu güçsüz hayvanların içler acısı görünüşüyle, kar fırtınalarıyla, ayazları ve karlarıyla iç karartıcı ve hiç bitmeyecekmiş gibi bir kışın beyaz hayaleti ortaya çıkıyordu. Hayır, diye içinden geçirdi Arkady. Bu memleket zengin değil. Ne bolluk ne de çalışkanlık söz konusu burada. Olmaz. Onu böyle bırakmak mümkün değil. Köklü değişiklikler gerekli. Fakat bu değişiklikleri nasıl yapmalı? İşe nereden başlamalı? Arkady böyle düşünüyordu. O düşünürken ilkbaharda hükmünü sürüyordu. Çevredeki her şey pırıl pırıl yeşermişti. Her şey yayıla yayıla ve tatlı tatlı dalgalanıyordu ve her şey pırıl pırıl yaşar. Çevredeki her şey pırıl pırıl yaşarmıştı. Her şey yayıla yayıla ve tatlı tatlı dalgalanıyordu ve ılık rüzgarın sakin soluğu altında parlıyordu. Her şey, ağaçlar, çalılar ve otlar. Her tarafta tarla kuşları sonu gelmez demler çekiyordu. Kız kuşları kah alçak çayırların üzerinde dolanarak ötüyor, kah sessizce küçük tümseklerin üzerinde koşuşuyordu. Ekin kargaları henüz kısa olan yaz buğdaylarının tatlı yeşilliği içinde güzel kara lekeler oluşturarak dolaşıyordu. Artık hafifçe sararmış olan çavdarların arasında kayboluyorlardı. Çavdarın duman rengi dalgaları içinde arada sırada kafaları görünüyordu. Arkady bakıyordu ve düşünceleri gittikçe zayıflayarak kayboluyordu. Sırtından paltosunu attı ve öyle neşelendi. Babasına minicik bir çocuk gibi öyle bir baktı ki babası onu tekrar kucakladı. "Yaklaştık artık," dedi Nikolay Petrovic. "Sadece şu küçük tepeyi aşmamız gerekiyor. Sonra ev görünecek. Seninle birlikte çok güzel bir yaşamımız olacak Arkaşa. Sen bana çiftlik işlerinde yardım edeceksin. Tabii eğer bu seni sıkmayacaksa. Artık birbirimize sıkı sıkı sarılmamız, birbirimizi iyi tanımamız gerekli. Doğru değil mi?"
"Elbette," dedi Arkady. "Fakat bu ne harika bir gün böyle. Senin gelişini kutlamak için canım. İlkbaharda pırıltılar içinde. Bununla birlikte Puşkin'le aynı görüşteyim. Yevgeni Onegin'de ne der anımsarsın? Nasıl kederlendirir gelişim beni, ilkbahar, ilkbahar aşk zamanı, nasıl?"
"Arkady," diye öbür arabadan Bazarov'un sesi duyuldu. "Bana kibrit gönder, pipomu yakacak bir şey bulamadım." Nikolay Petrovic sustu. Onu biraz şaşkınca ama acımayla dinlemeye başlamış olan Arkady ise cebinden acele gümüş kibrit kutusunu çıkardı ve kutuyu Piotr'la Bazarov'a yolladı.
"Sigara ister misin?" diye tekrar bağırdı Bazarov.
"Gönder," diye karşılık verdi Arkady. Piotr arabaya geri döndü ve kibrit kutusuyla birlikte kalın, siyah bir sigarayı Arkady'ye verdi. Arkady etrafını öyle kuvvetli ve ekşi bir eski tütün kokusu yayarak sigarayı tüttürmeye başladı ki hayatında hiç sigara içmemiş olan Nikolay Petrovic oğlunu gücendirmemek için fark ettirmemeye çalışarak elinde olmadan burnunu öte yana çevirdi. Çeyrek saat sonra her iki arabada griye boyanmış, çatısı kırmızı saçla kaplanmış yeni ahşap bir evin önünde durdu. Burası Maryino'ydu. Yeni köy ya da köylülerin verdiği adla topraksız çiftlikti. Beyleri karşılamak için bir uşak kalabalığı evin önüne yığılmadı. 12 yaşlarında bir kız çocuğu göründü sadece. Onun arkasından da Piotr'a çok benzeyen bir delikanlı. Pavel Petrovic Kirsanov'un düğmeleri beyaz armalı bir ceket giymiş olan uşağı evden çıktı. Sessizce arabanın kapısını açtı, öteki arabanın perdesini çözdü. Nikolay Petrovic, oğlu ve Bazarov'la birlikte kapısından genç bir kadın yüzünün görünüp kaybolduğu karanlık ve hemen hemen boş bir salondan geçerek en son modaya uygun olarak döşenmiş oturma odasına gittiler.
"İşte evdeyiz," dedi Nikolay Petrovic. Kasketini çıkardı ve saçlarını silkeledi. "İlk iş olarak yemek yemeli ve dinlenmeli."
"Yemek hiç fena olmaz," dedi Bazarov gerinerek ve bir kanepeye çöktü.
Evet evet yemek yiyelim. Hem de hemen yiyelim."
Nikolay Petrovic görünürde hiçbir neden yokken ayaklarını yere vurdu.
"İşte Prokofiç de tam zamanında geldi."
İçeriye 60 yaşlarında ak saçlı, zayıf, esmer, bakır düğmeli kahverengi frak giymiş ve boynuna pembe fular bağlamış bir adam girdi. Sırıttı. Arkady'in elini öptü ve konuğun önünde eğildikten sonra kapıya doğru geri geri gidip ellerini arkasında kavuşturdu.
"İşte Prokofiç," diye söze başladı Nikolay Petrovic. "Sonunda evimize geldi. Nasıl buldun onu?"
"Çok iyi gördüm efendim,"
dedi ihtiyar ve tekrar sırıttı. Ama hemen gür kaşlarını çattı.
"Sofrayı kurmamı emreder misiniz?"
dedi etkileyici bir sesle.
"Evet evet lütfen. Ama önce odanıza geçmek istemez misiniz Yevgeni Vasilyiç?"
"Hayır teşekkür ederim, gerek yok. Yalnız emrederseniz şu benim bavulcukla giysimi odaya götürsünler," diye ekledi sırtından pardösüsünü çıkararak.
"Çok güzel. Prokofiç, beyefendinin pardösüsünü al."
Prokofiç adeta şaşırmış gibi Bazarov'un giysisini iki eliyle tuttu ve başının üstüne doğru kaldırıp parmaklarının ucuna basarak uzaklaştı. Ya sen Arkadi, biraz odana gitmek istemez misin?
Evet, üstümü başımı temizlemem gerek, diye yanıtladı Arkadi ve kapıya doğru yöneldi. Fakat tam o anda oturma odasına orta boylu, sırtında koyu renk bir İngiliz takım elbise, boynunda son moda kısa bir boyun bağı, ayağında rugan yarım çizmeler olan bir adam girdi. Bu Pavel Petrovich Kirsanov'du. 45 yaşlarında gösteriyordu. Kısa kesilmiş kır saçları yeni gümüş gibi donuk bir pırıltıyla parlıyordu. Yeşilimsi sarı ama buruşuksuz, alışılmadık biçimde dürüst ve saf yüzü sanki ince ve zarif bir kalemle çizilmiş gibiydi ve kusursuz bir güzelliğin izlerini taşıyordu. Özellikle de parlak siyah, çekik gözleri çok güzeldi. Arkadiy'in amcasının zarif ve soylu görünümü, gençliğindeki endamını ve 20'li yaşlardan sonra büyük ölçüde kaybolan yerden yukarı doğru yükselme arzusunu koruyordu. Pavel Petrovich uzun pembe tırnaklı güzel elini bir tek büyük opalle tutturulmuş kar beyazı kol kapağı yüzünden daha da güzel görünen elini pantolonunun cebinden çıkardı ve yeğenine uzattı. Avrupa usulü shake-hands'ten sonra yeğeniyle Rus usulü 3 kez öpüştü. Yani kokulu bıyıklarını yeğeninin yanaklarına 3 kez değdirdi ve ''Hoş geldin'' dedi. Nikolay Petrovich onu Bazarov'a tanıttı. Pavel Petrovich esnek vücudunu hafifçe eğerek gülümsedi ve ama elini uzatmadı. Hatta cebine geri soktu. ''Bugün artık gelmeyeceğinizi sanıyordum'' diye hoş bir sesle konuşmaya başladı. Nazik bir şekilde iki yana sallanıyor, omuzlarını arada bir oynatıyor ve güzel beyaz dişlerini gösteriyordu. ''Yoksa yolda bir şey mi oldu?''
''Hiçbir şey olmadı.'' diye yanıtladı Arkadiy. ''Öyle birazcık ağırdan aldık ama şu anda kurt gibi açız. Prokofiç acele etti babacığım. Şimdi geliyorum.''
''Dur! Ben de seninle geliyorum.'' diye bağırdı Bazarov. Birdenbire kanepeden fırlayarak. İki genç adam çıktılar. ''Kim bu?'' diye sordu Pavel Petrovich.
''Arkaşan'ın arkadaşı. Söylediğine göre çok akıllı bir adammış.
Konuğumuz mu olacak?''
''Evet. Bu uzun saçlı mı?''
''Evet dedim ya.''
Pavel Petrovich tırnaklarıyla masaya vurdu.
Fransızca... ''Arkadiy'i çok serbest olmuş buluyorum.'' dedi.
Dönüşüne sevindim. Yemekte çok az konuştular. Özellikle Bazarov hemen hemen hiç konuşmadı ama çok fazla yemek yedi. Nikolay Petrovich kendi ifadesiyle çiftlik yaşamından çeşitli olaylar anlattı. Hükümetin ileride alacağı önlemlerden, komitelerden, delegelerden, makine kullanmak gerektiğinden falan söz etti. Pavel Petrovich kırmızı şarap dolu kadehinden arada sırada yudum alarak ya da düşüncesini ya da ya ha hmm cinsinden ünlemleri daha da az söyleyerek yemek odasında ağır ağır bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Pavel Petrovich hiç akşam yemeği yemezdi. Arkadiy birkaç Petersburg haberi verdi ama genç bir insanın çocukluktan yeni çıktığında ve çocuk olarak görülmeye ve sayılmaya alıştığı bir yere geri döndüğünde çoklukla hissettiği o büyük sıkılganlığı duyuyordu. Hiç gerek yokken konuşmasını uzatıyor, babacım demekten kaçınıyor ve hatta birkaç kez bunun yerine dişlerinin arasından telaffuz ettiği baba sözcüğünü kullandı. Aşırı bir rahatlıkla kadehine canının istediğinden çok daha fazla şarap koydu ve hepsini içti. Prokofiç gözünü ondan ayırmıyor ve dudaklarını ısırıp duruyordu. Yemeğin hemen arkasından herkes dağıldı. Amcan tuhaf bir adam, dedi Bazarov, Arkadiy'e. Üzerinde sabahlığı Arkadiy'in yatağının yanına oturmuş kısa piposunu tüttürüyordu. Köyde bu ne şıklık düşünsene. Tırnakları, hele de tırnakları. Sergiye yolla.
Ama sen bilmiyorsun diye cevap verdi Arkadiy. Zamanında bir aslandı o. Bir gün sana anlatırım onun öyküsünü. Çok yakışıklıydı. Kadınların başını döndürürdü.
Ya bak sen. Demek eski günlerin anısını yaşatmak için. Yazık. Burada aklını başından alacak kimse de yok. Gözümü alamadım. Ne şaşırtıcı yakalıkları var öyle. Sanki taştan gibi. Ya çenesi? Ne kadar düzgün tıraş edilmiş.
Arkadiy Nikolayiç, bütün bunlar gülünç değil mi?
Belki ama o gerçekten iyi bir insandır.
Bir antika.
Ama baban sevimli bir adam. Şiir okuyup zamanını harcıyor. Çiftlik işlerinden anladığı da kuşkulu ama iyi bir adam. Babam altın kalpli bir insandır. Çekingen davrandığını fark ettin mi?
Arkadiy sanki kendisi çekingen değilmiş gibi başını salladı.
Ne hayret vericidir diye devam etti Bazarov. Ah şu yaşlı romantikler. Sinir sistemleri öfkelenince kerteye dek gererler. Sonra da dengeleri bozulur. Aman neyse hadi iyi geceler. Odamda bir İngiliz lavabosu var ama kapı kapanmıyor. Şu İngiliz lavabolarını yani ilerlemeyi teşvik etmek lazım. Bazarov gitti. Arkadiy'in içini ise bir sevinç duygusu sardı. Doğduğu evde, tanıdık bir yatakta, sevdiği ellerin belki de dadıcığının o sevecen, iyi ve yorulmak bilmeyen ellerinin ördüğü battaniyenin altında uyumak çok tatlıydı. Arkadiy Yegorov'la yanımsadı. İç geçirdi ve ona Tanrı'dan rahmet diledi. Kendisi için dua etmedi.
O da Bazarov'da hemen uykuya daldılar. Fakat evdeki diğer kişiler uzun bir süre daha uyumadılar. Oğlunun dönüşü Nikolay Petrovic'i heyecanlandırmıştı. Yatağına yattı ama mumları söndürmedi. Ve elini kafasına dayayıp derin düşüncelere daldı. Abisi de gece yarısı çoktan geçtiği halde çalışma odasındaki geniş koltuğunda taş kömürünün için için yandığı şöminenin önünde oturuyordu. Pavel Petrovic üstünü çıkarmamıştı. Yalnızca ayağındaki rugan yarım çizmelerin yerine Çin işi arkalıksız kırmızı terliklerini giymişti. Elinde Galignani'nin son sayısı vardı ama okumuyordu. Mavimsi alevin bir sönüp bir parlayarak titremekte olduğu şömineye büyük bir dikkatle bakıyordu. Düşüncelerinin nerelerde gezindiğini Tanrı bilirdi. Ancak yalnızca geçmişte gezinmedikleri belliydi. Yüzünün ifadesi insanın sadece anılarla meşgul olduğu bir andakinden daha karışık ve asıktı. Arkadaki küçük odada büyük sandığın üzerinde ise sırtında mavi bir yelek, başında koyu renk saçlarının üzerine atılmış beyaz bir şal olan genç bir kadın, Feneçka, kah etrafa kulak kabartıyor, kah uyukluyor, kah bir çocuk karyolasının göründüğü ve uyuyan bir bebeğin düzgün soluklarının işitildiği ardına kadar açık kapıya bakıyor.